İbraniler kitabının 7. bölümünde açıkça İsa Mesih yeryüzündeki kahinlik düzenine göre değerlendirilmiş olsaydı kahin olamazdı diyor. Neden? Çünkü Levi oymağına tanınan kahinlik soyundan gelmedi. Onu bizim baş kahinimiz konumuna koyan onun dirilişidir. Sonra İbraniler mektubunda herkesin kahin olamayacağını okuyoruz. İbraniler 5. bölüm 4. ayette kimse baş kahin olma onurunu kendi kendine alamaz. Ancak Harun gibi Tanrı tarafından çağrılırsa alır diye yazar. Harun Tanrı'nın özel olarak göreve atadığı kahindi. Peki ama bunun kanıtı nedir? Kanıtı onun filizlenen değneğinde dirilişin simgesidir. Aklımızdan çıkarmayalım ki Rab İsa Mesih'in kendisi ölümden dirildi ve bu dirilişi sayesinde bizim baş kahinimiz oldu. Onun hiçbir koşul altında değişmeyen, elinden alınamayan bir kahinliği vardır. İbraniler 7. bölüm 25. ayet, bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır diye yazar. Şu anda Tanrı'nın sağında oturmaktadır. O kahinlik konumunu sürdürmek, senin benim için aracılık etmek için Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bize tanınan ayrıcalıklardan en büyüğü ona baş kahinimiz olarak yaklaşabilmemizdir. O bizim baş kahinimizdir ve bizler için Tanrı önünde aracılık yapmaktadır. İbraniler 4. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük baş kahinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım diye yazar. Değerli kardeşim, şu anda merhamete ihtiyacın olduğunu hissediyor musun? Bugün yardıma ihtiyacın var mı? Hayatı anlamsız ve sıkıcı buluyor musun? Biraz bayatlaşmış ve yararsız bir yaşam sürdürdüğünü mü düşünüyorsun? O zaman Rab İsa Mesih'e git. Ona gerçekten iman etmişsen, inan ki o babanın sağında senin baş kahinin olarak oturmakta ve senin için aracılık etmektedir. Kendini yalnız mı hissediyorsun? Ona git. Hayatını bir sınama ve ayartılma zinciri olarak mı görüyorsun? Üstesinden gelemediğin günahların mı var? Ona git. Belki de hayatında büyük hatalar yapmışsındır ve şu anda hayatının bir yol ayrımına daha geldin. Nereye gideceğini bilemiyorsun. O zaman İsa Mesih'e git. O bizim büyük ve en sevecen baş kahinimizdir. Hayatın bir yas ve üzüntü perdesi içinde mi? Ona git, çünkü o sana yardım edebilecek konumdadır. Ölümden dirildiği için ölümden daha güçlü baş kahinimiz olarak bize yardım edebilecek tek kişi odur. O diridir ve gökte Tanrı'nın sağında bizim için aracılık etmektedir. Musa bütün değnekleri Rabbin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk değneklere baktı. Her biri kendi değneğini aldı. Rab Musa'ya baş kaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un değneğini saklamak üzere levha sandığının önüne koy dedi. Onların benden yakınmalarına son vereceksin. Öyle ki ölmesinler diye yazıyor. Çölde Sayım 17. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Harun'un değneği filizlenmiş ve badem bile vermişti. İnsanlar daha sonra imansızlık etmesinler ve ölmesinler diye Rab bu filizlenmiş değneği bir tanıklık simgesi olarak Rabbin sandığında saklayacaktır. Rabbin sandığında saklanan 3 eşya vardı ve bunlardan birisi Harun'un filizlenen değneğiydi. İbraniler 9. bölüm 4. ayette altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı diye yazar. Evet, Rabbin sandığında üzerinde 10 buyruğun yazılmış olduğu taş levhalar, bir testi dolusu man ve Harun'un filizlenen asası vardı. Harun'un kahin olup olmadığı tartışması artık bir daha ortaya çıkamazdı. Çünkü filizlenen asa orada sürekli bir tanık olarak tanıklık ediyordu. Çölde Sayım 18. bölümdeki temel konu kahinlik konumunun doğrulanmasıdır. 250 oymak önderiyle Korah'ın isyan edişini bir önceki bölümde okumuştuk. Bunlar Tanrı'nın Musa ile Harun'a vermiş olduğu yetkiye karşı gelmişlerdi. Tanrı hem Korah'ı hem de onunla birlikte isyan eden 250 oymak önderini çok sert bir şekilde yargıladı. Çünkü onlar aslında Tanrı'ya karşı isyan etmişlerdi. Bu yargı sonucunda İsrailoğullarının arasında bazı huzursuzluk olayları dalgalanmaya başladı. Bunlar Tanrı'nın verdiği yargının çok sert olduğu kanısına varıp söylenmeye başlamışlardı. Ne de olsa Korah ile ayaklanma olayına katılan bu insanlar halkın önde gelenlerinden kişilerdi. Bu insanlar kendilerini halka sevdirmiş insanlardı. Tanrı'nın yargısını anlamayan ve ruhsal anlayışa sahip olmayan bu insanlar şimdi Musa ile uğraşmaya başladılar. Onun hatalarını bulmaya giriştiler. Böyle bir durumda Musa'yı suçlamaya hiç de hakları yoktu. Musa onların ölümlerinden sorumlu tutulamazdı. Musa onların ölümlerinden Petrus'un Hananya ile Safira'nın ölümünden sorumlu olduğundan daha fazla sorumlu değildi. Rab İsrailoğullarını yargıladığı zaman eminim ki Musa bile şok olmuştu. Bundan sonra veba hastalığı insanlara saldırdı. Çünkü Rab'be karşı mırıldanmışlardı. Harun ölüler ile diriler arasında durup onlar için aracılık etti. Tanrı da Harun'un gerçekten göksel yetkiyle atanan kahin olduğunu bu mucize ile kanıtladı. Mucize bir açıdan dirilişi simgeler. Harun'un asasının filizlenmesi ve meyve vermesi dirilişi ve yeni yaşamı simgeler. Bu kavşakta Tanrı kendi tasarısına göre kahinliği onaylama zamanının şimdi olduğunu gösterdi. Harun ile Leviler Rab'den aldıkları konum ve sorumluluk konusunda onay alıyorlar. Şimdi bu çölde sayım 18. bölümde. 1. ayet şöyle başlar. Rab Harun'a sen oğulların ve ailen kutsal yere ilişkin suçtan sorumlu tutulacaksınız dedi. Kahinlik görevinizle ilgili suçtan da sen ve oğulların sorumlu tutulacaksınız. Şimdi Rab Levillere bundan böyle gelişecek olaylar konusunda sorumluluk düşeceğini belirtiyor. Unutmamalıyız ki Korah Leviller oymağına ait birisiydi. Ayaklanma aslında Leviller oymağı içerisinde yer almıştı. Çok ciddi bir gelişmeydi bu. Leviller gibi günümüzde de kendilerini diğerlerinden daha kutsal bir konumda gören kişiler var. Sanki Rab onları özel olarak seçmiş, kutsallıkta en üstün aşamalara erişmiş gibi davranıyorlar. Kilisenin genel durumuna bakıp tepeden bakarcasına eleştiriler yapıyorlar. Kilise sapıyor diye bağırıp çağırmaya başlarlar. Evet, bir açıdan bu doğrudur. Kilise toplulukları kolayca aldanıyor. Gerçekten uzaklaşıyor ve zaman zaman sapkın bir yola giriyorlar ama şunu da bilmeliyiz ki kilise içinde günah olduğu zaman eteklerimizi toplayıp da bizim bu konuda hiçbir suçumuz yok diyemeyiz. Kilisede günah varsa bize sorumluluk düşüyor demektir. Baş sallayıp iç çekmekle iş bitmez. Kendi hayatımızdaki günahtan dolayı sorumluluğumuz olduğu gibi ailemiz içinde ve Rabbin ailesi içinde günah varsa yine sorumluluğumuz vardır. Burada Rabbin Harun'a söylediği aslında budur. Harun kendi oymağı içinde gelişmekte olan ayaklanma olayına bakıp da bu insanlar çok günahkar, ben böyle kişilerden uzak kalmalıyım şeklinde düşünemezdi. Harun kendisinin Tanrı tarafından seçildiğini iddia ederek kendisini diğerlerinden üstün tutamazdı. Tanrı'nın seçtiği kişiler alçak gönüllülük içinde yaşamasını bilmelidir. Tanrı'nın seçtiği adam kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve bu sorumluluğun gerektirdiği yükümlülüğü taşımasını bilir. Sayım 18. bölüm 2 ila 3. ayetlerde sen ve oğulların levha sandığının bulunduğu çadırın önünde hizmet ederken atanız Levi'nin oymağından kardeşlerinizin de size katılıp yardım etmelerini sağlayın. Senin sorumluluğun altında çadırda hizmet etsinler. Ancak siz de onlar da ölmeyesiniz diye kutsal yerin eşyalarına ya da sunağa yaklaşmasınlar diye yazıyor. Rab onlara açıkça Harun ile oğulları tanıklık çadırının içindeki eşyaların sunağın sorumlusudur diyor. Bunu belirttikten sonra Tanrı kahinlik ile ilgili sunuların ayrıntılarına girer. Bu sunular onların payı olacaktı ve bu sunular ile besleneceklerdi. Bazı sunular yakılmak için sunulurdu ama bazı sunular da sırf kahinler yesin diye Rab'be sunuluyordu. Kahinler işte bu sunular ile besleneceklerdi. Sayım 18. bölüm 19. ayette şöyle yazar. İsraillerin bana sundukları kutsal sunuların bağış kısımlarını sonsuza dek pay olarak sana, oğullarına ve kızlarına veriyorum. Senin ve soyun için bu Rabbin önünde sonsuza dek sürecek bozulmaz bir antlaşmadır. O günlerde herhangi bir antlaşma bu şekilde mühürlenirdi. Hem yemek için hem de Rab'be sunulan sunular için kullanılırdı. Aynı zamanda o dönemlerde geçerli olan bir antlaşma da tuz antlaşmasıydı. Sayım 18. bölüm 20. ayette Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü. Onların ülkesinde mirasın olmayacak. Aralarında hiçbir payın olmayacak. İsrailler arasında payın ve mirasın benim. Harun ve tüm Levillerin vaat edilen ülkede hiçbir payları olmayacaktı. Kendilerine ait evleri ya da tarlaları olmayacaktı. Bağları ya da zeytin ağaçları olmayacaktı. Onların payı Rabbin kendisi olacaktı. Bugün bunun bizim için ne anlam teşkil ettiğine bakmak istiyorum. Kardeşim, kilise topluluğunda hizmet eden kişi topluluk tarafından desteklenmelidir. Bu kişi Rabbin belli bir amaç için seçtiği birisi olarak kiliseye ruhsal gıda sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirirken onun aç kalması, maddi zorluk içinde bocalaması doğru değildir. Bir imanlı Rab tarafından bu görev için seçilmişse hem bu görevi hem de normal bir işi aynı zamanda sürdüremez. Bütün gün tarlada alın teri döküp ekmek parası kazanırken aynı zamanda kilisedeki insanların sorunlarına ruhsal bakımdan eğilemez. Bu olanaksızdır. Günümüzde görüyoruz ki Rabbin işçileri çoğu kez bu ruhsal hizmeti sürdürebilmek için orada burada iş bulmak zorunda kalıyorlar. Çoğu kez bu kaygılardan dolayı Rab'be verilen hizmet aksıyor, kilise bakımsız kalıyor. Tanrı Levilerin ihtiyaçlarını özel bir şekilde sağladı ve eminim ki bugün kendi kilisesinin de ruhsal çobanı maddi açıdan desteklemesini ister. Evet biliyorum, Rabbin sağlayışını beklemek, tümüyle ona güvenmek kolay değildir. Ama aynı zamanda muhteşem bir tecrübe olabilir. Ben yıllardır Rabbin hizmetinde çalışıyorum ve bu zaman içerisinde gerçekten çok zor maddi dönemler yaşadım. Ama yine de imanımın yoğun şekilde denenmesine rağmen onun sağlayışını görmek en güzel tecrübelerden birisidir. Bu noktada Tanrı'nın benim hayatımda ne kadar sadık bir şekilde ihtiyaçlarımı karşıladığı konusunda tanıklık edebilirim. Bu fakir çobana her açıdan iyi davrandı. Kendime fakir bile diyemem çünkü onun zenginliğinden pay aldım. 16. mezmurda Davut bunu şöyle dile getiriyor. 16. mezmur 5. ayette. Benim payıma, benim kaseme düşen Rab'dir. Hayatım senin ellerinde. Tanrı'yı hayatımızın payı, patronumuz ve sağlayıcımız olarak görmek ve tecrübe etmek gerçekten şahane bir şeydir. Bu konumda olmak güzel bir şey. Rab, Levilleri bu konuma yerleştirdi. Onlar iman ile yaşayacaklardı. Sayım 18. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında buluşma çadırıyla ilgili yaptıkları hizmete karşılık İsrail'de toplanan bütün ondalıkları pay olarak Levillere veriyorum. Bundan böyle öbür İsrailliler buluşma çadırına yaklaşmamalı. Yoksa günahlarının bedelini canlarıyla öderler. Buluşma çadırıyla ilgili hizmeti Leviller yapacak. Çadıra karşı işlenen suçtan onlar sorumlu olacak. Gelecek kuşaklarınız boyunca kalıcı bir kural olacak bu. İsrailler arasında onların payı olmayacak diye yazıyor. Tanıklık çadırında hizmet görecekler ve İsrail'in verdiği ondalıklar ile geçineceklerdi. Bu ne demek oluyor? Leviller iman ile yaşayacaklardı. Şimdi bu noktada çoğu kez sorulan bir soruya değinmek isterim. Sorulan soru şu: ruhsal çobanlar, Rab'be tam gün olarak hizmet veren kişiler ondalık vermeliler mi? Birçok kişi bu konuda efendim onların tekrar Rab'be vermeleri gerekmiyor diyor. Bu konuda ben kendi fikrimi söyleyeyim. Burada Musa'nın yasasına bakarken prensiplere ve kurallara bakıyoruz. Biliyorum bugün sen ve ben Musa'nın yasasına göre yaşamıyoruz. Ama bu yasada bize ışık tutan çok güzel prensipler vardır. Bir açıdan bu yasalar ve kurallar bugünkü yaşantımız konusunda bize bir harita gibi yol gösterebilir. Sayım 18. bölüm 25 ila 26. ayetlerde Rab Musa'ya şöyle dedi. Levillere de ki, pay olarak size verdiğim ondalıkları İsraillerden alınca, aldığınız ondalığın ondalığını Rab'be armağan olarak sunacaksınız. Burada Levillere İsrailoğullarının sunduğu ondalıklardan kendilerine gelenin ondalığını Rab'be sunmaları gerektiğini görmekteyiz. Ben size diyorum ki bir kişi gerek ruhsal çoban olsun gerekse bir hizmet grubunda Rab için çalışsın, onun da ondalık vermesi gerekir. Bir çoban kendi topluluğu kilisesi tarafından destekleniyor olsa bile aldığı desteğin onda birini tekrar kilisesine geri verebilir ve bu destek ile Rabbin egemenliği gelişebilir. Ben her zaman Rabbin işi için para verdim ve konuştuğum, temasta bulunduğum kişilerin de Rab'be vermesi için teşvik ettim. Bence bir kişi ondalıklar ile destekleniyorsa onun ondalık vermekten muaf tutulması yanlıştır. Biz bir hizmet grubu olarak bazı kitapları ve kasetleri Rabbin işçilerine gönderdiğimizde onlardan bir ücret istemiyoruz ama buna rağmen Rabbin hizmetçilerinin çoğu onlara gönderilen kitapların ücretini gönderiyorlar. Bir kez uzak bir ülkeden geri dönen bir müjdeci hayal kırıklığı içinde bocalarken yayınlarımızı dinlemeye başladı ve o kadar beğendi ki her programı dinlemeye başladı. Sonunda kasetlerimizden yararlanmak için bulunduğumuz yere geldi. Biz ona kasetleri bedava vermek istedik ama o yine de ödemekte ısrar etti. Size açıkça söylemek isterim. Bu adam doğru davranmıştı. Evet biliyorum ki Rab'be hizmet eden kardeşlerimizin çoğu kaset alacak paraya sahip değiller ve onlara bu malzemeleri severek bedava vermek isteriz. Diğer ülkelerde hizmet veren kardeşlerimizi ziyaret ettiğimde onların maddi durumlarının ne kadar zor olduğunu gördüm. Külüstür arabalarla beni gezdirdiklerini unutamam. Bazen benzin göstergesine bakıyorum, boşun altında gösteriyor ve acaba havaalanına kadar yetecek mi diye düşündüğüm zamanlar oldu. Bence bu kardeşlerimize yeteri kadar destek veremediğimiz için utanmalıyız. İşlerini kolayca yapabilmeleri için gereken malzemeleri bile onlara vermiyoruz. Bu bizim için bir yüz karasıdır. Değerli kardeşim, bu 18. bölüm pratik açıdan bize yol gösterir. Bu bölüm kesin olarak günümüzde bize gereken mesajı iletmektedir. Çölde Sayım 19. bölümde belki de en ilginç sunulardan biriyle karşılaşıyoruz. Buna kızıl inek sunusu denir ve çok sıra dışı bir sunudur bu. Sayım 19. bölüm 1 ila 2. ayetlerde Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. Rabbin buyurduğu yasanın kuralı şudur. İsraillere size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmamış kızıl bir inek getirmelerini söyleyin. Burada ilk kez dişi bir hayvanın sunulduğuna tanık oluyoruz. Sayım 19. bölüm 3 ila 9. ayetler arasında ise şöyle devam eder. İnek kahin Elazar'a verilsin. Ordugahın dışına çıkarılıp onun önünde kesilecek. Kahin Elazar parmağıyla kanından alıp 7 kez buluşma çadırının önüne doğru serpecek. Sonra Elazar'ın gözü önünde inek, derisi, eti, kanı ve gübresiyle birlikte yakılacak. Kahin biraz sedir ağacı, mercan köşkü otu ve kırmızı iplik alıp yanmakta olan ineğin üzerine atacak. Sonra giysilerini yıkayacak, yıkanacak. Ancak o zaman ordugaha girebilir. Ama akşama dek kirli sayılacaktır. İneği yakan kişi de giysilerini yıkayacak, yıkanacak. O da akşama dek kirli sayılacak. Şimdi sormalıyız. Bunun amacı neydi? Sayım 19. bölüm 9. ayette temiz sayılan bir kişi ineğin külünü toplayıp ordugahın dışında temiz sayılan bir yere koyacak. İsrail topluluğu temizlenme suyu için bu külü saklayacak. Bu günahtan arınmak içindir diye yazar. Peki bu nasıl kullanılacaktı? Sayım 19. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında kirli sayılan kişi için bir kabın içine yakılan günah sunusunun külünden koyun. Üstüne duru su dökeceksiniz. Temiz sayılan bir adam mercan köşkü otunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de suyu serpecek. Temiz sayılan adam 3. ve 7. gün kirli sayılanın üzerine suyu serpecek. 7. gün onu arındıracak. Arınan kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak ve akşam temiz sayılacak diye yazar. Bu gerçekten ender rastlanan bir kuraldır. Ama yine de bunun uygulanmasında iyi bir neden vardı. İsrailoğulları çöl yolculuğunda ilerlerken aralarından birisi günah işlerse ne yapılacaktı? Hemen her şeyin durup çadırın kurulması ve gereken günah sunusu ve suç sunusu sunulması düşünülemezdi. O zaman yolculuk sırasında bir kişi günah işlerse ne yapılacaktı? Bu ineğin küllerini alacaklar, onun üzerine taze su dökecekler ve bu karışımı günah işlemiş olan kişinin üzerine zufa dalıyla serpeceklerdi. Bu bize biraz acayip geliyor, değil mi? Tanrı bu insanların günahlarıyla bu şekilde ilgileniyordu. Neden böyle yaptığını doğrusu biz açıklayamayız. Şimdi size bir başka acayip olayı hatırlatayım. Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta öleceği günün arifesinde öğrencileriyle fısıh yemeğini yemek için o üst odada onlarla otururken ayağa kalktı. Bir leğene su koydu ve kendi öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Şimdi sorabiliriz, acaba neden böyle yaptı? Bu olayda İsa Mesih'in kendisi bunu neden yaptığını Simon Petrus'a açıkladı. Yuhanna 13. bölüm 8. ayette Petrus İsa'ya, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." deyince İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz." diye yanıtladı. İsa Mesih Petrus'un ayaklarını yıkamamış olsaydı onun Rab ile paydaşlığı olmayacaktı. Rab İsa babadan gelmiş ve tekrar babaya dönecekti. Yuhanna 13. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Yuhanna şöyle yazdı. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Şimdi biliyoruz ki İsa Mesih geri babaya gitti ve bir açıdan hala beline havlu dolanmış ki bunu mecazi anlamda görmeliyiz, kendisine ait olanlara hizmet etmektedir. Su ile dolu leğen mecazi anlamda Tanrı'nın kutsal sözünü temsil etmektedir. Bunu yaşamımıza uygulayan, bizi bu su ile yıkayıp temizleyen kutsal ruhtur. Zufa dalı ise yine mecazi anlamında bizim imanımızdır. İman ile bunu hayatımıza alabiliriz. Bugün sen ve ben Mesih inanları olarak günah işlersek, Mesih tekrar çarmıha çakılıp bizler için ölmeyecektir. O sadece bir kez günahlar için öldü. Yuhanna'nın 1. mektubunda şöyle okuyoruz. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Işık yine Tanrı sözüdür. Biz ışıkta yürürsek neyi görebiliriz? Kirli olduğumuzu ve temizlenmeye ihtiyacımız olduğunu görebiliriz. Kutsal Ruh bizi bu konuda eleştirir. Tanrı sözü bize Rab İsa Mesih'in kanı bizi bu gibi günahlardan temizlemeye devam edeceğini belirtir. Ancak kutsal sözün temizleyici suyu ve Rab İsa Mesih'in temizleyici kanı hayatımızın her parçasına uygulanmalıdır. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diye yazar. Bizi kurtarmak için İsa Mesih burada yeryüzünde çarmıh üzerinde öldü. Rab İsa Mesih bizim günahlarımız için öldüğünde sadece geçmiş günahlarımız için ölmedi. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman onun ölümü bizim o zamana kadar işlediğimiz günahları bağışladığı gibi ondan sonra bize bir taç vereceği ana dek işlediğimiz günahları da bağışlamış olur. Şimdi kalkıp da günah işlemediğini bana söyleme. Rab'be iman ettikten sonra günahsız kaldığını iddia edemezsin. Hayatımızda günahın var olduğu bir gerçektir. Ama ne yazık ki birçok imanlı bunu göz ardı etmektedir. Kilise toplantılarına gelmek için Mesih imanlıları kişisel temizlik konusunda çok özen gösterirler. Pazar toplantısına katılmadan önce duş yapılır, güzel kokular, kolonyalar ya da bayanlar için parfümler sürülür. Bugünün insanları eski günlerin insanlarından daha güzel kokuyorlar ama iç hayatlarına bakarsanız Tanrı'nın önünde kokmuş paçavralar gibidirler. Kilise toplantılarına güzel kokularla gelen insanlardan acaba kaç tanesi iç hayatlarında kötü kokuyor olmalı? Kaç kişi bakmamaları gereken filmlere, videolara, dergilere bakmış olmalı? Ve bu günahlarını Rabbin önüne getirip onun kanı ile temizlenme ihtiyacını bile duymadı. Kirli gözlerle Rabbin huzuruna gelirler. Hafta içinde kaç kişi dedikoduya kulak verip kendileri bile buna katılıyor? Kaç kişi duymamaları gereken sövgü sözlerini duyuyor? Bunlar kirli kulaklar ile tapınma yerine geliyorlar. Bazıları kirli ellerle Rab'be geliyor. Çünkü bulaşmamaları gereken kirli işlere bulaşmışlardır. Bazıları kirli ayaklar ile geliyorlar çünkü gitmemeleri gereken yerlere gittiler. Bu insanlar kilise topluluklarına gelmekle hayatlarının temizleneceğine inanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Bu nedenle Rab İsa Yuhanna 13. bölüm 8. ayette yıkamazsam yanımda yerin olmaz cevabını verdi. Değerli kardeşim, kiliseye gittiğinizde tapınma zamanı size biraz cansız gibi geliyorsa, verilen vaazı sıkıcı buluyorsan, belki de bunun çok basit bir nedeni var. O da günah. Belki de ruhsal bir yıkanışa ihtiyacınız var. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayet, onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz diye yazar. Kardeşim, yalan söylemekte hiçbir yarar yoktur. Kendimizi aldatmakta bir yarar olamaz. Günah işlemişsek onun huzuruna girip açıkça günahlarımızı itiraf edelim. Zaten senin günah işlediğini Rab biliyor. Bunu açıkça ona söyle. Bunu yapmakla Tanrı'yı bilgilendirmiyorsun. Günahlarından arıtılmak için kendine bir kapı açıyorsun. Bundan başka Rab ile paydaşlık içinde yaşayabilmeni de bu yolla sağlıyorsun. Günahlarımızı açıkça söylediğimiz zaman onunla çok tatlı bir paylaştığımız olur. Şimdi neden ona gitmiyorsun? Belki de birisi sorabilir. Bu günah itirafı ne kadar sık yapılmalı? Ben sizin kişisel temizliğiniz konusunda bilgiye sahip değilim. Ama özellikle yaz günlerinde ben şahsen her gün duş yapmak isterim. Bunu yapmazsam kötü kokmaya başlarım. Günah konusunda daha sık yıkanmamız gerekir. En azından günde bir kez ona gelmeliyiz. Ben bazen günde 2 ya da 3 kez ona gidip günahlarımı itiraf etme ihtiyacını hissederim. Hata yaptığımı, bir imanlıya yaraşmayan şekilde düşündüğümü ve konuştuğumu açıkça söyler, onun beni bağışlaması için yalvarırım. Size şunu açıkça söylemek isterim ki, Rab ile çok kısa bir hesap defterimiz olmalı. Ben her zaman onunla tatlı bir paydaşlık içinde yaşamak isterim. Bunu yapabilmem için tek bir yol var. Sık sık günahlarımı itiraf etmek. Bu bölümde incelediğimiz bu ilginç sunu gerçekten bize güzel dersler verebilir. İsrailoğulları çöl yolculuğunda ilerlerken bu sunu onları temizledi. Rab ile olan ilişkilerini tazeledi. Bir açıdan bu kızıl inek sunusu ve külü onlar için ruhsal kolonya gibiydi. Bunun amacı ise Tanrı ile paydaşlıklarının olabilmesiydi. Bizler için de aynı amaç geçerlidir.